Ayrım 19.
Sayfa 180. Prens Andrei ormanın içinden geçerken birkaç kez başını çevirip bu meşeye baktı. Ondan bir şeyler bekliyor gibiydi. Meşenin dibinde çiçekler ve çimenler vardı ama o hep öyle somurtmuş, çirkin, inatçı bir direnişle hiç kımıldamadan duruyordu onların arasında. Evet, bu meşe bin kez haklı diye düşündü. Varsın başkaları, genç olanlar, gene oyalana kansınlar. Ama bizler yaşamı biliyoruz, bizim yaşamımız artık bitmiştir. Prens Andrei'nin ruhunda bu meşeyle ilgili olarak umutsuz ama gene de tatlı bir hüzünle dolu bir alay düşünce uyanmıştı. Bu yolculuk boyunca kendi yaşamını baştan sona dek gözden geçirmiş, gene aynı yatıştırıcı, karamsar sonuca varmıştı. Artık hiçbir şeye başlamamalı, yaşamı kötülük yapmadan, hiçbir şey için üzülmeden ve hiçbir istek duymadan sürdürmeliydi. 2. Prens Andrei'nin Riyazan'daki vasilik işlerinin çözümü için ilçedeki başkanla görüşmesi gerekiyordu. Başkan da Kont Ilya Andreyich Rostov'tu ve Prens Andrei Mayıs ayının sonuna doğru Kont'la görüşmek üzere onun kırdaki evine gitti. Artık baharın sıcaklık yaydığı dönem başlamıştı. Orman tepeden tırnağa yapraklara bürünmüş, iyice yeşillenmişti. Yerden toz kalkıyordu ve havada ısı o kadar yüksekti ki suların yanından geçerken insan yıkanma isteği duyuyordu. Prens Andrei başkana sorması gereken ayrıntıları sıkıntı içinde derin derin düşünerek Rostovların Obradnoye'deki evlerinin bahçesini ortadan ikiye bölen iki yakası ağaçlık patikadan eve yaklaşıyordu. Sağda ağaçların arasından doğru neşeli kadın sesleri duydu birden ve bir alay genç kızın birdenbire patikaya fırlayıp faytona doğru koştuğunu gördü. Sarı basma giysili, kapkara gözlü, şaşılacak kadar ince yapılı, siyah saçlı bir genç kız en önde koşuyordu. Başına beyaz bir mendil bağlamıştı. Mendilin altından dağılmış saç örgüleri görünüyordu. Genç kız bağıra bağıra bir şeyler söylüyordu ama arabadakinin bir yabancı olduğunu ayırt eder etmez ona hiç bakmaksızın gülerek geriye kaçtı. Prens Andrei nedense içinde bir keder duydu. Hava o kadar güzel, güneş o kadar parlak, çevrede bütün her şey öylesine bir neşeyle doluydu ki ve öyleyken o incecik genç kız onun varlığını bilmek bile istemiyor. Herhalde saçma sapan ama temel öğesi kestirilmez sevinç ve mutlulukla apayrı bir yaşantı içinde yürüyordu. Prens Andrei elinde olmayarak merak duymuştu. Kendi kendine sordu. Niçin sevinçli böyle? Ne kuruyor olabilir? Askerlik yönetmeliğini ya da Riyazan'daki ücretli köylülerin durumunu düşündüğünü hiç sanmam. Peki öyleyse neler geçiyor acaba aklından? Ona bu mutluluğu sağlayan nedir? Kont Ilya Andreyich 1809 yılında Obradnoye'de hep aynı düzen içinde yaşıyor, daha doğrusu bütün ilçe halkını evinde ağırlıyor, av partileri, tiyatro gösterileri, şölenler vererek, müzisyenler getirterek konserler düzenliyordu. Prens Andrei'nin gelişine de her konuğun gelişine olduğu gibi pek sevindi. Ve prensi hemen hemen zorla gece yatısına alakoydu. Prens Andrei ev sahiplerinden en yaşlıların ve yaklaşan ad gününden ötürü, yaşlı kontun evini dolduran konuklardan en saygıdeğer olanların kendisini oyalamak için bayağı yarışa girdikleri, o can sıkıcı gün boyunca olur olmaz şeylere gülen ve gençlerin arasında durmaksızın eğlenen Natasha'ya bakıp bakıp neler düşünüyor acaba? Nedir onu bu kadar sevindiren şey diye sorup durdu kendi kendine. Akşam alışmadığı bir yerde kalınca uzun bir süre uyuyamadı. Bir zaman kitap okudu, sonra mumu söndürdü ama hemen gene yaktı. Panjurları içeriden kapalı oda epey sıcaktı. Gerekli belgelerin kentte olduğunu, henüz kendisine ulaştırılmadığını bahane ederek onu adeta zorla yatıya alıkoyan o budala yaşlıya, Kont Rostov'a öyle diyordu. Öfkeleniyordu. Ayrıca kendi kendine de kızıyordu orada kaldığı için. Dayanamayıp kalktı. Açmak için pencereyi yürüdü. Ve daha panjurları açar açmaz ay ışığı sanki pusuda bekliyormuş gibi içeriye doluverdi. Prens Andrei pencereyi açtı. Gece serin, aydınlık ve dingindi. Pencerenin tam altında bir yanları simsiyah, öbür yanları gümüş rengi bir ışıkla aydınlanmış olan budanmış bir dizi ağaç, ağaçların altında da yer yer gümüş rengi yapraklar ve dolgun, ıslak, kıvır kıvır ama ne olduğu anlaşılmayan sapsarı bitkiler uyanıyordu. Daha uzakta siyah ağaçların arasında çiğ damlalarının pırıl pırıl ışıldattığı bir dam, sağda bembeyaz gövdesiyle ışıldayan dört bir yana dal budak salmış ulu ağaç, onun yukarısında da bu aydınlık ama yıldızsız bahar göğünde hemen hemen yüz yuvarlak bir ay görünüyordu. Prens Andrei dirseğini pencereye dayadı ve gözlerini gökyüzüne dikti. Prensin kaldığı oda orta kattaydı. Kaldığı odanın altındaki odalarda da birileri vardı ve yükselen seslerden anlaşıldığına göre uyumuyorlardı. Prens Andrei yukarıdan gelen kadın sesleri işitti. Hemen tanıdığı bir genç kızın sesini ayrımsadı. Bir kezcik daha. Aynı odadan bir başka genç kız sesi yükseldi. Sen ne zaman uyuyacaksın Tanrı aşkına? Prensin hemen tanımış olduğu ses. Ben uyuyamayacağım diye yanıt verdi. Uyuyamıyorum ben, ne yapayım yani? Hadi son olarak bir daha söyleyelim. Ve iki genç kız sesi bir parçanın sonunu oluşturan melodiyi bir daha yineledi. Ne kadar güzel Tanrım, dedi ikinci genç kızın sesi. Şimdi artık rahatça uyuyabiliriz. İlk işitilen ses pencereye yaklaştı. Sen uyu ama ben uyuyamam. Prens genç kızın bunu söyledikten sonra yürüyüp pencereden sarktığını duyumsadı. Giysisinin hışırtılarını işitmişti önce. Şimdi ise soluk alışlarını bile duyuyordu. Her şey susmuş, taş gibi kımıltısız kesilmişti. Tıpkı gökteki ay ve onun ortalığa yaydığı ışık ve gölgeler gibi. Prens Andrei orada bulunduğunu belli etmemek için kımıldamaktan korktu elinde olmayarak. İlk genç kızın sesi yeniden yükseldi. Sonya, dinle beni. İnsan nasıl uyuyabilir Sonyacığım? Şuraya baksana, nasıl doyulur bu güzelliğe? Bütün her şey ne kadar güzel Sonya, uyan ne olur. Genç kız bu sözleri neredeyse ağlayacakmış gibi söylemişti ve konuşmaya aynı tonda devam etti. Bu kadar güzel bir gece hiçbir zaman görülmemiştir, hiçbir zaman. Sonya isteksizce bir şeyler geveledi. Öbür ses hala devam ediyordu. Sen şu ay ışığına bir baksana. Ne kadar ama ne kadar güzel. Gelsene buraya Sonya. Ne olursun şekerim, gel buraya. Bak görmüyor musun? İçimden ne geliyor bir bilsen. Şöyle bir çömelip kollarında sımsıkı dizlerimi kavrayıvereyim ve dizlerimi gücüm yettiği kadar sımsıkı kavradıktan sonra bir sıçrayışta uçup gideyim. İşte böyle bak. İkinci ses kısık bir bağırışla yükseldi. Yeter, düşüyorsun. İlkin itişip kakışmalar işitildi. Sonra da Sonya'nın hoşnutsuz ve sıkıntı taşan bir sesle "Biliyor musun ki saat 2'yi geçiyor," dediği duyuldu. Ve bunun ardından gene ilk ses yükseldi. Sen işte hep böyle benim keyfimi kaçırmaktan başka bir şey bilmezsin zaten Sonya. Hadi git, git yat bakalım. Gene bütün her şey derin bir sessizliğe gömüldü. Ama Prens Andrei onun hala orada pencerede oturduğunu biliyordu. Hafif bir kımıldayış, kimi vakitte derin iç çekişler işitiyordu. Sonra da genç kız birden "Aman Tanrım, aman Tanrım," diye bağırdı. "Nedir bu böyle yani? İlle de uyumak gerekiyorsa uyuyalım gitsin." Ardından da pencereyi gürültüyle kapadı. Genç kızın sözlerine kulak kabartırken nedense hem onun kendisi için bir şeyler söylemesini bekliyor hem de bundan ürküyordu. İçin için umurunda bile değilim ben diyordu. Sonra birdenbire ruhunda tüm yaşantısına öylesine aykırı, öylesine beklenmedik biçimde karma karışık ve yepyeni düşüncelerle umutlar uyandı ki İçine düştüğü durumu çözümleyemeden yatıp uyudu. 3. Prens Andrei ertesi gün yalnızca kontla vedalaşıp bayanların çıkmasını beklemeksizin evine döndü. Artık Haziran başlarıydı. Eve dönerken içinde o tuhaf duyguları yaratan ve onu şaşırtıp içinde o kadar derin bir iz bırakmış olan eğri büğrü meşenin bulunduğu kayın ormanına girdi. Çıngırak sesleri ormanda bir ay öncekinden daha boğuk duyuluyordu şimdi. Her şey dolgun, gölgeli ve koyuydu. Şuraya buraya dağılmış körpe çamlar ormanın güzelliğini bozmuyor, çevrelerine uyarak yeni yeşeren yumuşak ve kabarık dallarıyla tatlı bir yeşillik içinde yükseliyordu. Bütün gün boyunca hava çok sıcaktı. Belliydi ki bir yerlerde bir fırtına kopmak üzereydi. Ama burada yalnızca bir bulut damlalarını yoldaki toza ve olgun yaprakların üzerine püskürtmüştü. Ormanın sol yanı loş ve gölgeliydi, sağ yanı ıslanmıştı yalnız. Rüzgardan güneş cam gibi parlıyor, neredeyse hafif hafif salınıyordu. Her yer çiçek içindeydi. Bülbüller prensin kimi vakit yanında, kimi vakit biraz ötesinde ötüyor, dem çekiyordu. O pek iyi anlaştığım meşe ağacı buradaydı, evet, bu ormandaydı dedi kendi kendine. Ama neredeydi acaba? Bunu düşünürken yolun sol yanına bakıyor ve aradığı meşeyi, o olduğunu bilmeksizin hayranlık içinde seyrediyordu. Yaşlı meşe iyiden iyiye değişmişti. Dolgun ve koyu yeşil bir çadır gibi çevreye yayılmış, akşam güneşinin ışıltıları içinde usul usul salınıyordu. Ne eğri büğrü parmakları görünüyor, ne de eski acıların, eski güvensizliğin izleri belli oluyordu. Yüzyıllık sert kabuğun arasından sapsız, dolgun ve körpe yapraklar fışkırmıştı. O denli körpeydiler ki bunların o yaşlı gövdesinden çıktığına inanmak zordu. Evet evet, bu o gördüğüm meşe diye düşünüyordu. Düşünür düşünmez de içinde birden baharın verdiği bir sevinç, bir yenilik duygusu uyanıverdi. Zihninde yaşamının en güzel anları canlanmıştı. Birden o uçsuz bucaksız gökyüzüyle Austerlitz'i ve karısının sitem dolu cansız yüzünü ve salın üzerinde Pierre'i, geceyi ve ayı anımsadı. Bir anda kesin değişmez bir karara vardı. Hayır, yaşam 31 yaşında bitmez dedi kendi kendine. Ama içimdeki her şeyi benim bilmem yeterli değil, bunları herkes bilmeli. Pierre de bilmeli, o gökyüzüne uçmak isteyen kız da. Herkes tanımalı beni. Yalnız benim için akıp gitmemeli yaşam. O kız gibi benim yaşantılarımla hiç ilgilenmeden yaşamamalı insanlar. Bütün herkes de yankılar uyandırmalı yaşamım ve herkes benimle birlikte yaşamalı. Prens Andrei bu yolculuk dönüşünde sonbaharda Petersburg'a gitmeye karar verdi ve bu kararını haklı çıkarmak için kendi kendine çeşitli bahaneler uydurdu. Petersburg'a kesinlikle gitmesi, dahası orada bir görev alması gerektiğini gösteren bir sürü mantıksal kanıt bulup ortaya sürmek işten bile değildi. Daha bir ay kadar önce köyden çıkıp gitmesi nasıl ona akıl alacak bir iş olarak görünmüyorduysa, şimdi de Petersburg'daki yaşama katılarak etkin bir görev almanın zorunluluğundan nasıl olup da kuşkulanabileceğini bir türlü anlayamıyordu. Prens Andrei'ye öyle geliyordu ki yaşamda edindiği çeşitli bilgileri herhangi bir alanda uygulamaz ve gene etkin bir görev almazsa bütün öğrendikleri boşa gidecek, büsbütün anlamsız şeyler olarak kalacaktır. Şunu anlamıyordu. Eskiden aynı zayıf mantıkla aldığı bütün derslerden sonra ve onlara karşın gene yararlı olabileceğine ve mutlulukla sevginin olanaklı olduğuna gene inanmayı kendisini küçük düşürücü bir şey gibi görmüşken şimdi aklı ona bambaşka şeyler fısıldamaktaydı. Prens Andrei gerçekten de bu yolculuktan sonra köyde sıkılmaya başlamıştı. Eski işleri onu artık ilgilendirmiyordu. Ve çoğu zaman da çalışma odasında otururken kalkıyor, aynaya yaklaşıyor ve uzun uzun yüzünü seyrediyordu. Sonra dönüp ölen eşi Liza'nın resmine çeviriyordu bakışlarını. Liza ona altın çerçevenin içinden eski Yunan biçimi bukleli, kabartılmış saçlarıyla tatlı tatlı ve neşe içinde bakıyordu. Ona artık eski korkunç sözleri söylemiyordu. Yalnız onu yapmacıksız ve özentisiz bir merakla seyrediyordu. Prens Andrei de odasında ellerini uzun bir süre arkasında birleştirip kimi vakit kaşlarını çatarak kimi vakit gülümseyerek mantığa aykırı sözlerle anlatılması olanaksız ve bir suç gibi gizli düşünceleri aklından geçirirdi. Pierre, şan ve ün, penceredeki genç kıza, neşeye, kadın güzelliğine, aşka ilişkindi bütün bu gizli düşünceler. Böyle anlarda birisi odasına girdiği takdirde çok sert, ciddi, kararlı ve dahası karşısındakinde hoşnutsuzluk uyandıracak biçimde davranıyordu. Kimi vakit Prenses Maria böyle bir anda içeri girip, "Sevgili dostum Nikoluşka bugün kesinlikle dışarı çıkamaz," diyordu. "Çünkü hava çok soğuk." O zaman işte Prens Andrei ruhundaki o hiç de akla uygun olmayan gizli değişikliğin doğurduğu hırsı kız kardeşinden almak istiyormuşçasına buz gibi soğuk bir tavırla ne denli mantığa uygun konuştuğu havasını yaratarak şu yanıtı veriyordu örneğin. "Hava sıcak olsaydı eğer çocuğu sırtında bir gömlekle dışarı çıkarırdık. Ama hava soğuk olduğuna göre ona bedenini sıcak tutacak giysiler giydirilmeli. Zaten o giysiler de böyle havalar için tasarlanıp hazırlanmıştır. Yapılması gereken budur hava soğuksa. Yoksa havaya ihtiyacı olan bir çocuğu evde kapalı tutmak değil." Prenses Maria bu tür yanıtlarla her karşılaşışında yoğun zihinsel çalışmaların erkekleri ne kadar duygusuz bir hale getirdiğini düşünürdü hep. 4. Prens Andrei Petersburg'a 1809 yılı Ağustos ayında geldi. O sıralarda genç Speranski'nin ünü ve gerçekleştirdiği iyileştirmelerde gösterdiği enerji doruk noktasındaydı. Aynı Ağustos ayı içinde Çar yolda giderken arabası devrilmiş, ayağı incinmişti. Bu yüzden 3 hafta Petersburg'da kalmış, bu süre içinde de her gün yalnız Speranski ile görüşmüştü. Saraylıların rütbelerinin kaldırılması, devlet danışmanlığı yapmak isteyenlerin ya da devlet işleri için kurulmuş komisyonlara üye olacakların sınavdan geçirilmeleri konusunda sosyeteyi altüst eden o dillere destan fermanlar hazırlanıyordu. O günlerde ayrıca Rusya'da o sırada uygulanan adalet, idare ve maliye düzeninin devlet şurasından başlayarak köy yönetimlerine kadar kökten değiştirecek tam bir anayasa da hazırlanıyordu. Çar Aleksandr'ın tahta çıkarken yerine getirmeyi düşündüğü o belirsiz liberal hayaller şimdi gerçekleşiyordu işte. Çar bunları daha önce Kamusal Kurtuluş Komitesi dediği yardımcılarıyla gerçekleştirmeye çalışmıştı. Şimdi hepsinin yerini idari işlerde Speranski, askeri işlerde de Arakçeyev almıştı. Prens Andrei gelişinden kısa bir süre sonra saraya mabeyinci olarak girdi ve Çar'ın her çıkışında hazır bulunmaya başladı. Çar ona bir iki kez rastladığı halde Andrei'ye bir tek söz olsun söyleme lütfunda bulunmadı. Prens Andrei daha eskiden de her zaman yüzü ve bütün varlığı Çar'a soğuk geliyormuş gibi bir hal hissederdi zaten. Onun araya büyük bir uzaklık koyan soğuk bir bakışla kendisine baktığını görünce bu duygu daha da güçlendi. Saraylılar Prens Andrei'ye Çar'ın onunla 1805 yılından beri orduda hizmet görmediği için ilgilenmediğini ve bu yüzden hoşnutsuz davrandığını açıkladılar. Prens Andrei, "Bir kimseye kanımızın kaynaması ya da kaynamamasının elimizde olmadığını ben de biliyorum," diye düşünüyordu. Bu yüzden askeri yönetmelik konusundaki yazımı Çar'a elimle vermeyi aklımdan bile geçirmemeliyim. Ama hele o iş bir kez yoluna girsin, ne kadar önemli olduğu kendiliğinden anlaşılır. Yazısını babasının arkadaşı yaşlı bir Feldmareşal'e ulaştırdı. Feldmareşal, Prens Andrei'yi güler yüzle karşıladı ve Çar'a bu işten bahsedeceğine söz verdi. Birkaç gün sonra da Prens Andrei'ye Ulusal Savunma Bakanı Kont Arakçeyev'i gidip görmesi bildirildi. Prens Andrei bildirilen günde sabah saat 9'da Kont Arakçeyev'in kabul salonuna gitti. Kendisi Arakçeyev'i şahsen tanımıyordu ve hiç görmemişti. Ama onun üzerine öğrendiği bilgiler o adama karşı içinde pek saygı uyandırmıyordu. Prens Andrei Kont Arakçeyev'in kabul odasında önemli önemsiz birçok kişi arasında beklerken, "O Ulusal Savunma Bakanı'dır. Çar'ın güvenini kazanmış bir kişidir. Bu bakımdan kişisel özellikleri kimseyi ilgilendirmez. Ona yazımı inceleme görevi vermişler, demek ki onu ancak o uygulayabilir," diye düşünüyordu. Daha çok yaver olarak geçirdiği hizmet süresinde önemli kişilerin birçoğunun kabul salonlarında bulunmuştu. Bu kabul salonlarını birbirinden ayıran özellikleri çok belirgin olarak görürdü. Kont Arakçıyev'in kabul salonunun büsbütün kendine özgü bir havası vardı. Bu bekleme odasında kabul edilme sırasını bekleyen önemsiz kişilerin yüzünde bir utanç ve bir boyun eğiş seziliyordu. Daha yüksek rütbeli olanların yüzünde ise göze çarpan bir huzursuzluk vardı. Aşırı serbest tavırlarla ya da kendi kendileriyle, içinde bulundukları durumla ve bekledikleri kişiyle hafif yollu alay ederek saklamaya çalışıyorlardı bu huzursuzluğu. Kimileri düşünceli bir aşağı bir yukarı dolaşıyor, kimileri fısıldaşarak gülüşüyorlardı. İkide bir Kont Arakçıyev'e takılan yakıştırma adı, Andrei için güçleri ve amca sana gösterir sözleri işitiyordu Prens Andrei. Bir general, önemli bir kişi olarak herhalde bu kadar uzun beklemek zorunda kalmasını kendisine yapılmış bir hakaret saydığı için kavuşturduğu bacaklarını sık sık değiştirerek oturduğu yerde çevresini küçümseyen bir hava ile gülümsüyordu. Ama kapı açılır açılmaz bütün yüzlerde hemen yalnız bir tek şey korku beliriyordu. Prens Andrei nöbetçi subaya kendisinin gelmiş olduğunu bakana bir kez daha bildirmesini söylediğinde ona alayla baktılar ve ancak sırası geldiğinde içeriye gireceğini söylediler. Bakanın odasına birkaç kişi alınıp çıkarıldıktan sonra o korkunç kapıdan Prens Andrei'yi zavallı ve korkunç durumuyla şaşırtmış olan bir subay içeri alındı. Subayın görüşmesi uzun sürdü. Birden kapının öbür yanından kulağa hoş gelmeyen bir sesin yankıları duyuldu. Solgun subay dudakları titreyerek dışarı çıkıp başını ellerinin arasına aldı ve kabul odasından geçerek öbür yana gitti. Onun arkasından Prens Andrei'yi kapıya doğru götürdüler. Nöbetçi subay fısıldayarak sağda pencereye doğru dedi. Zengin döşenmemiş ama son derece temiz bir çalışma odasına girdi ve masanın başında 40 yaşlarında, bedeninin üst kısmı ve başı uzun, saçları kısa kesilmiş, yüzü derin kırışıklıklarla dolu, kahverengi gözlerinin içinde yeşil benekler bulunan, çatık kaşlı, kırmızı sarkık burunlu bir adam gördü. Arakçıyev başını ona doğru çevirdi, yüzüne bakmadan sordu. ''Siz ne istiyorsunuz?'' Prens Andrei yavaşça ''Benim bir isteğim yok, ekselans'' diye yanıt verdi. Arakçıyev'in gözleri ona doğru çevrildi.